Evet sevgili kardeşler, sizleri tekrar Rabbimizin o eşsiz, engin sevgisiyle aynı heyecanla bu sabahta sizleri selamlıyorum. Evet, bugün sizleri 1. Yuhanna mektubuna götürmek istiyorum. Anımsarsanız mektubun 2. bölümünün 16. ayetine kadar gelmiştik. Hatta 17. ayete giriş bile yapmıştık hatırlarsanız. Ama araya girmiş olan bazı diğer konular olmuş olduğu için tabii ki devam etmek mümkün olmadı. Ama bugün 17. ayet üzerinde geniş bir biçimde durup sonraki haftalarda da yine 1. Yuhanna mektubunun 2. bölümünde kalarak bölümü bitirmek istiyorum. Emin olun değerli kardeşler, bunu yürek doluluğuyla ifade etmek isterim ki bu 2. bölümde yer alan 17. ayet gerçekten çok önemli bir ayet. Önemli olmuş olduğu için ve ben de bu ayeti çok önemsemiş olduğum için sizlere tekrar bu ayeti hatırlatarak değerli kardeşler, Rab Tanrı'nın istemi doğrultusunda adımları atmanın, yani onu hoşnut edebilecek şekilde hayatımızı sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu önünüze koymak istiyorum. Ayetimiz şöyle diyordu, 17. ayet. 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 17. ayet. Dünyada, dünyasal tutkular da geçer diyor. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Evet, Tanrı'da kalarak onun isteği doğrultusunda yaşamanın sonucu çok açık bir şekilde, çok net biçimde önümüze koyan harika bir ayettir. 17. ayet sevgili kardeşler. Ve biliyorsunuz ki 16. ayete baktığımızda 16. ayette bizi kafa üstü getiren şeylerin ne olduğunu orada okuyorduk. Hatta 3 şeyi bizim önümüze koyuyordu. Gözün tutkuları, benliğin tutkuları ve yaşamın vermiş olduğu gururdan söz ediyordu. Bir önceki ayet, ama bir sonraki ayet, içinde bulunduğumuz bu ayet ise değerli kardeşler, bunlardan nasıl kurtulabileceğimizin reçetesini önümüze çok açık bir şekilde koyuyor. Emin olun ki Tanrı'nın istemi doğrultusunda adımları atmak, yani onda kalarak hayatı sürdürmek, zaten bol ürün getirmenin de ön koşuludur. Hatta diyorum ki tek koşuludur değerli kardeşler. Çünkü nasıl ki ağaç toprakta kalması gerekiyorsa varlığını sürdürebilmesi ve ürün getirebilmesi için, bizlerin de ait olduğumuz Rabbimiz İsa Mesih'te kalmak zorundayız. Nasıl kalacağız? Yine her zaman ifade ettiğim gibi Rabbin sözü ışığında hareket ederek. Yani söze yakın durdukça, Kutsal Ruh'un hayatımızda işlemesine izin verdikçe onda kalmaya devam etmiş olacağız. Şimdi bunu en güzel bir şekilde önümüze koyan ayet, biliyorsunuz ki Yuhanna 15. bölümde asmayla ilgili okuduğumuz ayettir. Orada çok harika bir şekilde bu gerçeği bakın nasıl onaylıyor 15. bölümün 5. ayeti. Rab diyor ki kendisi, ben asmayım diyor. Siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Demek ki asma toprakta kalması gerektiği gibi bizlerin de değerli kardeşler onda kalma zorunluluğu vardır değerli kardeşler. Sorarsanız eğer bana evet onu hoşnut edebilmenin yani Rabbimizi hoşnut edebilecek bir hayatı sürdürebilmenin sırrı nedir? Çok açık ve net. Onda kalmaktır. Yani onda kalarak adımlarımızı atmaktır değerli kardeşler. Demek ki biz onda kalacağız. Evet bu çok çok önemli. Ama ne diyor da ayet? Onun da bizde kalmasına izin vereceğiz. Bu ne demektir? O zaten bizde. Onun bizim bizlerin onun tekrar bizde kalmasına izin vermek anlamsız gelebilir ama bizim ona onun bizde kalmasına izin vermek demek onun bizim hayatımızda iş görmesine yani işlemesine sözü ve ruhu aracılığıyla iş görmesine izin vermek zorundayız değerli kardeşler. Nasıl ki asma çubuklarından kökten aldığı enerjiyi, vitamini, minerali ne yapıyor çubuklar? Meyveye, üzüm salkımlarına ne yapıyor? Ulaştırıyor. Bütün bu mineralleri oraya akıtıyor. Aynı şekilde bizler de değerli kardeşler, söz ve kutsal ruh aracılığıyla Rabbimizin akmasına, yani Rabbimizin hayatımızda işlemesine izin vermek zorundayız. Gerçekten de yamuk, başka bir ifadeyle gerçekten de kırılgan bir dünyada yaşıyoruz. Yani birçok şey gibi dünya ve içinde yaşamakta olduğumuz dünya sistemi kalıcı olmadığı, geçici olduğu kesin. Yuhanna bize Tanrı ruhunun yönlendirmesiyle gelecekle ilgili açıklamada bulunurken Vahiy 21. bölümde yer alan ayet aracılığıyla bunu gerçekten çok açık bir şekilde onaylıyor ilk ayette. Bakın diyor ki yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Bu nedir? Şu an içinde yaşamakta olduğumuz yeryüzünün bir gün ortadan kalkacağını çok net bir şekilde önümüze koymakta. Neden? Çünkü diyor ki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Demek ki değerli kardeşler yaşamakta olduğumuz içinde bulunduğumuz bu yeryüzü tüm yapısıyla ortadan kalkıp yok olup gidecektir kesinlikle. O zaman bu eğer böyle ise burada var olan dünyasal çekiciliğin de kalıcı olmadığını bize açıklıyor mu, açıklamıyor mu? Demek ki dünyasal çekicilik de dünyanın ortadan yok olup gitmesiyle o çekicilik de ortadan kalkıp gidecektir. Eğer sonuç buysa geçip gidecek olan bu değerler ona ait olan bizleri tatmin edebilecek gerçek anlamda doyuma ulaştırabilecek yeterlilikte değildir değerli kardeşler. O zaman fani olan dünyasal değerler yersel değerlere o zaman bizler neden bel bağlayalım ki? Ama insanoğlu maalesef yok olup gidecek değerlere bel bağlamış bir şekilde hayatlarını sürdürmekte. Madem ki İçinde yaşamakta olduğumuz bu sistem bir gün tüm çekiciliğiyle yok olup gidecek. O zaman şunu sorabiliriz kendimize. Kalacak olan yani bozulmadan devam edecek olan o zaman nedir? İşte 17. ayet bunun yanıtını önümüze koyuyor değerli kardeşler. Kalıcı olan nedir? Tanrı'nın istemini yapmak. Bakın bu bizler için o kadar önemlidir ki değerli kardeşler, Rabbimizin kendisi de bunu çok net bir şekilde onun isteği doğrultusunda yaşamanın ne kadar önemli ve gerekli olduğu gerçeğini çok net bir biçimde koymuştur. Bir gün anımsarsanız Markos 3. bölümde 35. ayette bunu görüyoruz. Etrafında oluşan kalabalıktan bazıları şöyle dediler İsa'ya. Bak, annen ve kardeşlerin dışarıda seni istiyorlar. Rabbimizin vermiş olduğu yanıt çok ilginç. Şöyle diyor, şöyle bir yanıt veriyor. Tanrı'nın isteğini, bakın burası çok önemli. Bunu söylemekle anneyi bedensel kardeşlerini dışarıya atmıyor tabii ki. Ama burada neyi öne çıkartıyor? Tanrı'nın isteğini yerine getirmenin aile bağlarından çok daha yukarıda olduğunu önümüze koyuyor. Öyle ifade ediyor. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse kardeşim ve diyor kız kardeşim ve annem odur. Değerli kardeşler, bizler onun istemi doğrultusunda adımlarımızı attığımızda, hareket ettiğimizde onu hoşnut edebilecek bir hayatı yaşama gayreti içerisinde olduğumuzda ve gerçekten de buradaki ayette ifade edildiği gibi buradaki ifade gibi onun gerçek anlamda kardeşleri, kız kardeşleri ve annesi olmuş oluyoruz değerli kardeşler. O nedendedir ki haberci Pavlos Romalılara yazmış olduğu mektup aracılığıyla 12. bölümde 2. ayette bizleri çok net bir şekilde uyarmaktadır. Ne diyor? Bu çağın gidişine uymayın diyor değerli kardeşler. Yani dünya size engel olmasın. Yani sanatıyla, kültürüyle, ne bileyim, müziğiyle, siyasetiyle size biçim verip Rab ile birlikte yürümenize hiçbir şekilde engel olmasın. Çünkü içinde yaşamakta olduğumuz dünya ve buna bağlı olan sahte değerler, bakın, bizi yıkıma götürmenin ötesinde hiçbir getirisi yok. Onun için gerçek olan imanlar, yani İsa Mesih bağlıları, bu dünyada yaşıyor olsalar da diğer insanlar gibi değerli kardeşler, yanlış ilkeler üzerine kurulmuş olan dünya ve dünyasal değerlere bağlı bir şekilde hayatlarını devam aslında şöyle söyleyeyim bu dünyasal değerlere bağlı bir şekilde hayatlarını sürdürmüyorlar. Bakın, Rab'be ait olmuş olmanın bir getirisi olmuş olduğu için Rab'be ait olan kişiler bu yeryüzünde yaşıyor olmuş olsalar da buradaki değerler doğrultusunda bu değerlere sarılarak, sırtlarını bu değerlere yaslayarak hayatlarını sürdürmüyorlar. Neden? Bunun en güzel yanıtı değerli kardeşler, ileride onları bekleyen çok daha üstün değerlere odaklı olmuş oldukları için. Bu bizi şu ayete götürüyor. İbraniler 11. bölümde olan ayete, 13. ayete. Yeryüzünde yabancı ve konuk. Bakın, Rab Tanrı bu söz aracılığıyla ona ait olanlar için bu ifadeyi kullanıyor. Aslında eğer bizler gerçekten de Rab'be ait olduğumuzu söylüyorsak değerli kardeşler, gerçekten de bizler bu dünyaya ait olmadığımızı, bu dünyada birer yabancı olduğumuzu, birer konuk olduğumuzu ama göksel değerlere odaklı kişiler olduğumuzu net bir şekilde önümüze koyuyor 11-13. Neden? Çünkü Rab Tanrı'nın istemi doğrultusunda yaşayanlar bu dünyaya değil göksel vatana odaklıydı gözleri. Yani dünyanın aldatmasına kapılmadan, bakın, dünyanın çekiciliğine, aldatmasına kapılmadan arzuları, değerli kardeşler, Tanrı'ya kavuşmaktı. Değerli kardeşler, onun için yine aynı İbraniler 13. bölümde 14. ayete çünkü diyor burada kalıcı bir kentimiz yoktur diyor. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz. Bakın, aslında bunun böyle olduğunu en güzel bir şekilde önümüze koyan İbrahim'in hayatıdır. İbrahim'in hayatını mercek altına aldığımızda evet onu öne çıkaran birçok özellik vardı ama iki önemli özelliği vardı İbrahim'in. Bunlardan bir tanesi yanında taşımış olduğu çadır, ki bu çok önemli. Bu çadır, gittiği her yerde çadırını kurdu. Bu şunu gösteriyordu: orada işi bittikten sonra çadırını kaldırıp yoluna devam ediyordu. Yani benim kalıcı bir vatanım yok, kalıcı bir yerim yok gerçeğini önümüze koyuyordu. Ama ikinci olarak neydi? Gittiği her yerde bir de sunak kurdu değerli kardeşler. Bu sunak da onu görenler İbrahim'in kime ait olduğunu açıkça net bir şekilde ifade etmiş oluyordu. Evet, bu yeryüzüne ait değil, göksel vatana ait ve Tanrı'nın çocuğu. Emin olun değerli kardeşler, o dönemin birçok imanları sanki daimi vatandaşıymış gibi bu dünyaya yerleşip kalmadılar. Aslında bir şekilde kazık çakmadılar. Çünkü bu dünyada kalıcı yuvaları olmadığını çok net bir şekilde kavramıştı bu insanlar. Hep gidecekleri o göksel vatanın vahiy 21. bölümde ifade edilen o yeni Yeruşalim'in özlemiyle yanıp tutuşarak hep çadırlarda hayatlarını sürdürdüler. Arzuları bu dünyanın çekiciliğine kapılmadan Rab'be kavuşmaktı. İşte bu nedenle haberci Pavlos da Kolosa'daki imanlar aracılığıyla bizlere de bunun önemini ve ne kadar gerekli olduğunu açık bir şekilde belirterek önümüze koymuştur 3. bölüm 2 ve 3. ayetlerde. Yeryüzündeki değil diyor, gökteki değerleri düşünün. Bakın, gökteki değerleri düşünün. Rab'be ait olduğunu eğer söylüyorsan, Mesih'te olduğunu söylüyorsan, o zaman onu hoşnut edebilmenin ön koşulu da göksel değerlere odaklı bir hayatın olması lazım. Onun için göksel değerleri düşünseniz fena olmaz demiyor. Düşünün diyor. Bakın, ne kadar güzel açıklıyor nedenini. Çünkü diyor, siz öldünüz. Yani artık biz bu dünyaya öldük. Bu dünyada yaşıyor olsak da fiziki anlamda bu dünyada ölüyüz değerli kardeşler. Birer geçici konuklarız değerli kardeşler. Onun için ayetin devamı, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. O zaman değerli kardeşler, buraya ait olmadığımız için göksel değerlere odaklı, yani 3. bölüm, Kolosalar 3. bölüm 5. ayette ifade ettiği gibi bedenin dünyasal eğilimlerine takılmadan, bakın bu çok önemli, bedenin dünyasal eğilimlerine takılmadan Rabbimizin istemi doğrultusunda adımları atarak iman yolculuğuna devam etmemiz, iman yolculuğunu sürdürmemiz gerekiyor. Aksi halde yersel, dünyasal değerlere odaklanmak, Rabbimiz ile olan paydaşlığımızı ciddi bir şekilde zayıflatacaktır. Eğer biz buradaki değerlere bağlı bir şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışırsak. Evet, burada Yuhanna ne yapıyor? 17. ayet aracılığıyla çok harika biçimde sonsuza dek devam edecek olan yaşam ile bir süre için devam edecek olan yaşam arasında ne yapıyor? Bir karşılaştırma yapıyor. Çok harika bir şekilde. Yani dünyasal, imanlı olmayan insan ne için yaşar? Bedensel istek ve arzular için. Yani kendi bedensel isteklerini, arzularını tatmin etmek için varlığını sürdürür. Ama Rabbe kendini adamış, gerçek anlamda Rabbe kendini teslim etmiş, tam anlamıyla ona bağlı olan imanlı ise Kutsal Ruh'un yönetiminde, bakın, onda olmanın, Mesih'te olmanın sevinciyle tat alarak yaşar. Eğer bunu biraz da açarak ifade etmem gerekirse, dünyasal olan, bakın, dünyasal insan, Mesih'te olmayan insan, onu Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmeyen insan, dünyasal arzulara, değerlere bağlı bir biçimde yoluna devam eden kişi ne için? Görebildiği şeyler için. Yani gözün tutkuları için yaşarken kendini tam olarak Rabbe vermiş olan, adamış olan imanlı ise görülmeyen değerler için. Ama geçici, sonsuz, sonsuz olan, geçici olmayan değerler için yaşar. Değerli arkadaşlar, görebiliyor musunuz aradaki farkı? Biri görülen, dünyasal değerlere bağlı bir hayatı sürdürürken kendi bedensel istek ve arzularını tatmin etmek için, diğeri ise, Mesih bağlısı ise tam tersine, Rabbi hoşnut etmek için göksel değerlere bağlı bir şekilde hayatını sürdürür. İşte o nedenle değerli kardeşler, haberci Pavlos Korintoslara yazmış olduğu ikinci mektupta bunun nedenini şu sözlerle müthiş bir şekilde onaylıyor. Diyor ki, gözlerimizi diyor, 4. bölümde 18. ayette, gözlerimizi diyor görünen şeylere değil, görülmeyenlere, yani imanla elde etmiş olduğumuz değerler. Yani ileriye baktığımızda Rab ile birlikte olacağımız o güzel, o muhteşem değerlere, o değerler değerli kardeşler, o değerlere çeviriyoruz. Çünkü neden? Çünkü diyor ki, görünenler geçicidir, yok olup gidicidir. Görünmeyenlerse, o göksel değerler ise sonsuza dek kalıcıdır. Çünkü Rab ile birlikte, sonsuza dek o değerlerle birlikte hayatımızı sürdüreceğiz. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur değerli kardeşler. Dünyasal insan boş olan yaşamın gururu için istek duyarken, imanlı, yani Tanrı çocuğu ise Tanrı'nın istemini yapma, yerine getirme, onu hoşnut etme gayreti içerisinde ne yapar? Adımlarını atar. Bunun getirisi nedir? Yani sen Rab ile birlikte adımlarını attığın zaman bunun getirisi nedir? Bunun sonucu nedir? Dünyayı izleyenler dünyasal değerlere bağlı olmuş olduğu için o değerlere, o değerlerin getirdiği sonucu, yani yargı ve ölümü paylaşırken değerli kardeşler, göksel değerlere odaklı olan Tanrı çocukları ise ne yapar? Sonsuz yaşamı paylaşır. O zaman bu muhteşem gerçek karşısında şu soruyu sormak yerinde olur. O zaman hayatımıza, hayatlarımıza yön veren ilke kendi isteğimizi yapmak mı olacak? Yoksa Tanrı isteğine itaat edip onu izlemek mi olacak sevgili kardeşler? Aslında bana soracak olursanız değerli kardeşler, Rab Tanrı'yla yaşamak ile yargı sonrası ikinci ölüm olarak ifade edilen sonsuz ölüm arasındaki fark tam budur işte. Arasındaki farkı bu çok net bir şekilde önümüze koyuyor değerli kardeşler. Yani cennet ile cehennem arasındaki fark. Dünya ve onun için yaşayanlar, dünya için yaşayanlar, evet, zamanı geldiğinde yok olup gideceklerdir. Yani yok olmaya mahkumdurlar. Ama iman aracılığıyla yeniden doğmuş olan Mesih bağlıları, Tanrı çocukları ise sonsuza dek yaşayacaklardır. İşte o nedenle öne çıkarmak istediğim, üzerine durmak istediğim bu 17. ayet net bir şekilde bu gerçeği harika bir şekilde önümüze koyuyor. Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar ifadesiyle değerli kardeşler. Evet. Neden? Çünkü dünyanın amacı insanı ne yapmaktır? Tuzağa düşürmeye çalışmaktır. Çekiciliğiyle bir takım arzularla ne yapar? İnsanı tuzağa düşürmeye çalışır. Ama Rab Tanrı tam tersini yapmakta. Çarmıhta gerçekleştirmiş olduğu kurtuluş aracılığıyla. Biri sonsuz ölüm yönünde teşvik ederken Rabbimiz ise gerçekten sağlamış olduğu kurtuluş aracılığıyla yaratmış olduğu canın yok olup gitmesinden yana değil, yaşamasından yana olmuş olduğu için evet, gereken desteği bu yönde vermekte. Evet, tarihten çok iyi biliyoruz ki değerli kardeşler, yeryüzünde kurulmuş olan tüm imparatorluklar bile gözden düştükten bir süre sonra ne olmuşlardı? Gelen bir başka imparatorluk tarafından yok olup gitmişlerdir. Ortadan silinip gitmişlerdir. Günümüzde bile çok güçlü olan ülkelerin bile kalıcı olacaklarının garantisi yok. Bakın, içinde geçmekte olduğumuz bu korona süreci bile tüm ülkeler hiç ayrım yapmaksızın o güçlü var olan ülkeleri bile nasıl silkelediğine gözlerimizle tanık olduk. Tabii ki bu süreç ne kadar devam edecek biz bilmiyoruz. Ama değerli kardeşler, şunun altını önemli çizmek isterim ki kime ait olduğumuzu bilmek bizleri gerçekten de teselli ederek ayakta kalmamızı sağlayabilmektedir. O zaman gönül rahatlığıyla şunu söylemek mümkün hale geliyor değerli kardeşler. Ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kişinin kendini geçip gidecek olan dünyasal istek ve arzularla memnun etmeye, mutlu etmeye çalışması aslında yaşamın boşa geçmesidir. Yani o değerlere odaklı bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışması aslında hayatını harcaması, boşuna harcaması demektir. Böyle yapmak bu dünyayı olması gerektiğinden çok sevmektir. Bakın, bunun da bir getirisi vardır. Önceden de ifade ettiğim gibi sonsuz yok oluştur değerli kardeşler. Acı da olmuş olsa. Ama Rab Tanrı'nın arzusu nedir? Kimsenin yok olup gitmesi değil. Tövbe edip değerli kardeşler İsa Mesih aracılığıyla sağlanan kurtuluşa iman etmesidir. İşte o nedenle kutsal söz çok net bir şekilde bu gerçeği önümüze şu sözlerle koyar. Petrus'un ikinci mektubunda okuyoruz. 3. bölüm 9. ayette diyor ki bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama diyor size karşı sabrediyor. Bakın aslında gerçekten inayet döneminde yaşıyoruz ama bir gün gelecek Rabbin günü olarak ifade ettiğimiz o Rabbin günü geldiğinde Rab ikinci kez geldiğinde bu yeryüzüne o inayet olarak ifade ettiğimiz dönem bitmiş olacak değerli kardeşler. Onun için Rab bize olan sevgisinden dolayı bize karşı sabrediyor. Size karşı sabrediyor diyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Aslında özlemle Rab tüm yaratıkların, canların, tüm insanların gerçekleri görüp o çarmıhta gerçekleşen kurtuluşu kabul ederek sonsuz yaşamın sahibi olarak hayata devam etmesi. Çünkü diyor ki bir başka mektupta, Timoteus'un ilk mektupta, ikinci bölümde, 4. ayette, çünkü diyor, o bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Bakın değerli kardeşler, Rab İsa Mesih'in bu yeryüzüne gelmiş olmasının tek bir nedeni vardı. Günah içerisinde olan insanlık aleminin kurtulmasını sağlamak. Onun için Yuhanna bu gerçeği harika bir şekilde önümüze koyuyor 3. bölümde. 16. ayette İsa Mesih bir din adamı Nikodemus'a şu gerçeği söylüyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman eden mahvolmasın. Ancak ebedi, sonsuz hayatı olsun. Bakın değerli kardeşler, Tanrı'nın amacı bizim yok olup gitmemizden yana değil. Bizim sonsuza dek yaşamamızdan yana. Onun için değerli kardeşler, Rab sabrediyor. Öyle ki herkes bu gerçekleri görsün, kavrasın, benimsesin ve iman aracılığıyla, bu kurtuluş aracılığıyla sonsuz yaşamın sahibi olsun. Evet, geçip yok olup gidecek bir dünyada yaşadığımız kesin. Dünya gerçekten de yok olup gidecek sürecin içinde. Adım adım da yok olmaya doğru ne yapıyor? Yol alıyor. Bakın haberci Pavlos yine Korintoslara yazmış olduğu ilk mektubunda orada zamanın ne kadar çok daraldığını hatırlatarak bu gerekli olan uyarıyı yaptıktan sonra bakın şu sözlerle bu gerçeği nasıl desteklediğine dikkat edin. 7. bölüm 31. ayetin son kısmında. Diyor ki dünyanın şimdiki hali diyor geçicidir diyor değerli kardeşler. Ve Petrus da ilk mektubunda 2. bölüm 4. ayette her şeyin sonu yakındır diyor. Bakın bu sonun belirtileri de nerede bize açıklanıyor? Çok açık bir şekilde Matta 24. bölümde. Ben şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Korona sonrası her şeyin aynı şekilde devam etmeyeceği kesin değerli kardeşler. Sanki bunu şu şekilde düşünebiliriz. Yani bir tiyatro sahnesi gibi düşünebiliriz. Nasıl ki bir sahne bittiğinde perde kapanıyor. Ve bir süre sonra ne oluyor? İkinci perde açılıyor ve başka bir sahne. Aynı şekilde. Emin olun bir sahne kapanacak ve bambaşka bir sahne açılarak, evet, o sahneyi izlemek zorunda kalacağız. Söylemeye çalıştığım şu. Çevremizde var olan her şey değişmeye mahkum. Ama sonsuz değerlerin sahibi olan Rab Tanrı sonsuz ve değişmez olmuş olduğu için ona ait olan değerler de değişmeden devam edecektir hamdolsun. Harika olan, güzel olan, ona ait olan bizler de, Tanrı çocukları da yok olup gitmeyeceklerdir değerli kardeşler. Bu da önemli bir gerçektir değerli kardeşler. Bunun nedenini bir şekilde Pavlos harika biçimde önümüze net bir şekilde koyuyor baktığımız zaman. Senekler'den ilk mektupta. Bakın Senekler'den ilk mektupta çok net bir şekilde şöyle diyor 5. bölüm 9. ayette. Çünkü diyor Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. Bakın Rabbimiz tekrar geldiğinde bizler yok olup gidecek olanların tarafında olmayacağız hamdolsun. Önemli şunu vurgulamak istiyorum. Dünyayı seven yani ona bağlı olan imanlı hem Rab'de olduğunu söylüyor ama hem de dünyasal istek ve arzular doğrultusunda o arzular ışığında yaşamaya çalışıyorsa kesinlikle ve kesinlikle esenlikte, güvenlikte olmayacaktır. Yersel değerlere bağlı olmuş olduğu için. Ama geçici değerlere bağlı olmayanlar ise, yani bu dünyasal değerlere bağlı olmayan imanlara gelince, sahip oldukları o sonsuz, görünmeyen değeri asla yitirmeyecektir. Tabii ki kurtuluşun sağlamış olduğu değer, tabii ki sonsuz yaşamın sahibi olmak, sonsuz yaşamın sahibi olmak değildir sadece. Bu değer sadece sonsuz yaşamın sahibi olmak değil, onun istemini de bilmektir aynı zamanda da. Bakın, bu bence çok çok önemli. Onun için yine haberci Pavlos Kolose'de yazmış olduğu mektupta ilk bölümde 9. ayette şöyle diyor. Tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla diyor, Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık. Bakın bu çok önemli. Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmek. Bakın, şimdi insanlar birçok konu hakkında, birçok şey üzerinde bilgi sahibi olabilir. Ama buradaki bilgi, ansiklopedide yer alan bir bilgi değildir değerli kardeşler. Bu bilgi yani burada ifade edilen Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmek değerli kardeşler yaşamını kontrol eden sana yön veren bilgidir. Çünkü birçok şey hakkında bilgi sahibi olabilirsin az önce ifade ettiğim gibi ama bu bilgi ne yapıyor insanı? Daha çok bilgi sahibi olmak, her şey üzerinde bilgi sahibi olmak seni gurura itebiliyor. Ben her şeyi bilirim noktasına seni getirebiliyor. Ama kişi Tanrı'nın isteğini bilip o yönde adımlarını attığında ne yapıyor? Tanrı bilgisi seni geliştiriyor ve geliştirerek olgunluğa doğru giden yolda sağlıklı bir şekilde ilerlemeni sağlarken ve sen de başkalarının gelişmesine katkı sağlamış oluyorsun sevgili kardeşler. Rab İsa Mesih'te sahip olduğun bilgi. Bu çok açık ve net bir şekilde burada anlatılmak istenen bu. Tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık diyor haberci Pavlos. İşte bu gerçeği çok iyi kavramış olan haberci Pavlos bu önemli gerçeği biz imanların önüne koyarken bilgiyi önde tutan gnostikler gibi sahip oldukları bilgiyle ölmelerini değil, Tanrı'nın isteğini tam olarak yaşamlarında bilmelerini istedi. Neden? Dik durabilmeleri için sevgili kardeşler. Bu bilgi, bakın, tüm zorluklar karşısında bile dimdik durabilmelerine katkı sağlayabilmişlerdi. Katkı sağlayabilmişti. Özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Bu bilgi dünyasal bilgi değil. İman aracılığıyla sahip olunan ruhsal anlayışla edinilen bilgiydi. Çünkü böyle bir anlayış Tanrı'nın isteğine uygun olan ve olmayan şeyleri görmek için çok ama çok önemliydi. Çünkü Rab Tanrı'ya kendini adamış olan imanlı için asıl önemli olan değerli kardeşler, evet bu yanlış mı, bu doğru mu ya da ne bileyim iyi mi, kötü mü değil. Gerçekten bu benim için Tanrı'nın isteği mi? Tanrı bunu benim için gerçekten istiyor mu noktasında olmaktır değerli kardeşler. Rabbimiz her birimizi böyle bir noktaya gelmesini sağlasın gerçekten de. Onun için değerli kardeşler şu sözlerle noktalamak istiyorum. Rab Tanrı bizler için olan isteminin ne olduğunu tam olarak anlamamızı ister. Yani Tanrı Recep'ten ne istiyor? Tanrı benim bunu bilmemi istiyor. Tanrı senden ne istiyor? Tanrı senin bunu bilmeni istiyor değerli kardeşler. Onun için Efeslere yazılan mektubun 5. bölümünde 17. ayetinde diyor ki Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın diyor. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlamak gerekiyor değerli kardeşler. Yani günlerimizi, zamanımızı dünyasal değerlerin peşinden giderek değil, Tanrı'nın her gün için olan isteğini anlamak, benim için olan isteğini anlamak ve yerine getirme gayreti içinde olmamız gerekiyor. Etkin ve verimli olmanın, onu hoşnut edebilmenin yolu Rab Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu anlamak ve sonuna kadar da onu izlemektir. Bunun da ön koşulu her zaman ifade ettiğim gibi Rabbin sözüne yakın, o sözün ışığında kalmaktır. Tıpkı asma çubuklarının asmada kalması gerektiği gibi.